Ayrım 4.
Doğrusu Selçuklu sultanlarının neredeyse devletin halifece tanındığı andan itibaren göçebe Türk boylarına karşı takınmaya başladıkları tavırlara bakılacak olursa, Malazgirt Savaşı ile ilgili resmi tarihlerimizde yazılanlardan da kuşku duymamak olanaksızdır bizce. Çünkü ne Malazgirt Savaşı Selçukluların Bizans ordusuna karşı verdiği ilk savaştır, ne de Alparslan Bizans ordusunu yenmiş ilk komutandır. Bilindiği gibi daha 1040'lı yıllarda halife Oğuz boylarının Arap ülkelerindeki talanlarından dolayı Tuğrul Bey'e şikayetlere başlamış ve bir önlem almasını istemiştir. Tuğrul Bey'in de kendisine gene aynı şekilde Oğuz boylarının talanından şikayette bulunan Diyarbekir Mervani emiri Naşrut Devle'ye, onlara mal verip kafirlere, Bizanslılara karış kendilerinden faydalanmalısın. Zira onların maksatları Ermeni beldeleridir dediği bilinmektedir. Gene 1047'de resmi tarihlerimizde yazıldığı biçimiyle Türkistan'dan Nişapur'a gelen ve yurt arayan keşif bir Türkmen halkını Anadolu'ya sevk ettikten sonra Tuğrul Bey tarafından Bizans'a karşı bir askeri sefer düzenlemekle görevlendirilen amcasının oğlu İbrahim Yinal da bu Oğuz boylarına ülkem sizin de oturmanıza yetecek kadar geniş değildir. Bu nedenle doğrusu şudur ki Rum, Anadolu gazasına gidiniz. Tanrı yolunda cihat yapınız ve ganimet alınız. Ben de arkanızdan gelip size yardım edeceğim demiştir. 1048'de de bu göçebe Türk boylarıyla birlikte Anadolu içlerine yürüyen İbrahim Yınal komutasındaki Selçuklu ordusu Erzurum yakınlarındaki Hasan Kale önlerinde Rum ve Ermenilerden oluşan Bizans ordusuyla karşılaşmış ve perişan etmiştir. Sonra da İslam kaynaklarına göre 100 bin tutsak ve 10 bin arabalık ganimetle hemen geri dönmüştür. Selçuklu ordusunun bu yengiden sonra Anadolu içlerinde ilerlemek yerine hemen geri dönmesi de gösteriyor ki amaç kesinlikle Bizans topraklarının fethi veya Anadolu'daki Hristiyanların Müslümanlaştırılması filan değildir. Amaç Tuğrul Bey'in ve İbrahim Yınal'ın konuşmalarında da açık açık belirtildiği gibi göçebe Türk boylarına yağma edebilecekleri yeni alanlar açıp onlardan kurtulmaktır. Örneğin İbrahim Yınal sanki bir yabancı buduna seslenirmiş gibi size ülkemde yer yok diyebilmektedir. Böylece dolaylı bir biçimde de olsa bu göçebe boyları uzak ülkelere doğru kendiliklerinden bir zorunlu göçe yöneltilmişlerdir. Bizce 1071 Malazgirt Savaşı'nda da temelde aynı amacın yattığını doğrular nitelikte benzerlikler vardır. Örneğin Alparslan'ın bu savaştan amacının kesinlikle Anadolu'nun fethi olmadığı, savaştan sonra yaptığı antlaşmadan bellidir. Çünkü İmparator Romanos Diogenes'i de tutsak aldığı halde Bizans'tan bir toprak isteminde bulunmamış, sadece 100 bin dinar fidye, yılda da 360 bin dinar vergi ve zaten İslamlara ait bulunan Antakya, Urfa, Membiç, Ahlat ve Malazgirt'in Selçuklulara devredildiğinin kabulü ile yetinmiştir. Ayrıca bazı tarihçilere göre Alparslan bu savaş için önceden bir hazırlık da yapmamış, bir anlamda İmparator Romanos Diogenes'in zorlaması sonucu girmiştir. Doğrusu bizce de bu sav gerçeğe daha yakın olsa gerektir. Çünkü Romanos Diogenes yıllardır hiçbir Bizans imparatoru sefere çıkmadığı halde 1069 baharında birden Makedonya ve Bulgaristan birliklerinin yanı sıra Frank, Got, Rus, Gürcü, Hazar, Peçenek, Kıpçak ve Oğuzlardan ücretli savaşçılarla da güçlendirilmiş ordunun başına geçip Anadolu'yu Türklerden temizlemek için Antakya'ya doğru yürüyüşe geçmiştir. Önüne çıkanları kasıp kavuran bu güçlü ordu doğuya doğru ilerledikçe de Anadolu içlerine dek gelmiş Türkler çaresiz geri çekilmek zorunda kalmışlardır. İşte bizce Alparslan ve Selçuklu yöneticileri Türklerin böyle hızla doğuya geriye çekilmeye başlamalarından tedirginlik duymuş olsalar gerektir. Çünkü nice zamandır nice uğraşlarla zar zor İslam ülkelerinin dışına anca çıkarabildikleri şu göçebe Türk boylarının yeniden ülkelerine girmelerine izin veremezlerdi. Böyle bir şey devletin geleceğini tehlikeye sokabilirdi. Öte yandan Alparslan da Tuğrul Bey gibi Türk törelerine hala bağlıydı. Gelenek ve göreneklerini sürdürüyordu. Dolayısıyla bu göçebe Türklerin toptan kılıçtan geçirilmelerine, geride kalan çoluk çocuğunda tutsak edilip zorla bir yerlere yerleştirilmelerine göz yumamazdı. Kim bilir bu nedenle mi Alparslan'dan sonra Melikşah'la birlikte Selçuklu Sarayı'nda adlar bile artık Arapçalaştırılmıştır. Doğrusu bizce Alparslan'da mutlaka bu telaşla hemen 1070 yılında büyük bir orduyla Anadolu'ya Bizanslıların üzerine yürümüş olsa gerektir. 1071 Malazgirt Savaşı'nın Anadolu'nun yazgısını değiştirmiş olduğu elbette kuşkusuzdur. Ancak bu savaş bazı tarihçilerimizin ısrarla vurguladıkları gibi acaba gerçekten Türklerin Anadolu'yu fethetmesini sağlayan bir fetih savaşı mıdır? Türklere Anadolu'nun kapısını mı açmıştır, yoksa Türklerin Anadolu'dan kovulmasını engelleyerek zaten nicedir açık olan kapının kapatılmasını mı önlemiştir? Savaşla ve savaşın nasıl kazanıldığı ile ilgili yorumlarda doğrusu çok çeşitli ve çelişkilidir. Örneğin Malazgirt Savaşı'nın İmparator Romanos Diogenes'in kimine göre 200 bin, kimine göre de 600 bin kişilik dev ordusuna karşı 50 veya çok çok 100 bin kişilik bir orduyla kazanılmasını, tarihçilerimizin çoğu Alparslan'ın askeri dehasına yormaktadırlar. Kuşkusuz bu büyük başarıda Alparslan'ın askeri dehasının da çok büyük rolü olsa gerektir. Ancak bu savaşta Bizans ordusuna karşı savaşanların yalnızca Selçuklular ve Selçuklu ordusu olmadığı da galiba su götürmese gerektir. Resmi tarihçilerimizin bile Anadolu'da gaza yapan başka Türkmenlerin de savaşa katıldıklarını tahmin etmek mümkündür biçiminde sakıngan bir dille belirtmek zorunda kaldıkları gibi bizce de daha önce Anadolu'ya gelip yerleşmiş Türk boylarının büyük çoğunluğunun var güçleriyle Selçukluların yanında savaşa katılmış oldukları kuşkusuzdur. Hatta gene bizce bu savaşta asıl savaşçılar da daha önce Orta Anadolu'ya ve Güney Anadolu'ya gelip yerleşmiş ama Romanos Diogenes'in 1069'daki saldırısı karşısında yenik düşüp geri çekilmek zorunda kalmış onuru kırık Oğuz boyları olsa gerektir. Nitekim Sovyet tarihçi Gordlevski de Romanos Diogenes için bu savaşı yitirmesini Bizans kaynaklarına dayanarak kendi ordusunda da ücretli savaşçı olarak bulunan göçebe Türklere bağlamaktadır. Bizans ordusunda ücretli asker olarak savaşan bu Türkler karşılarındaki düşmanın da kendileriyle aynı dili konuştuğunu ve aynı boydan olduğunu anlayınca hemen savaşmayı bırakmış ve karşı safa geçmişlerdir. Kısacası 1071 Malazgirt Savaşı'nı Türkler kadar kölelerden ve başka budunlardan, ücretli askerlerden de oluşan Selçuklu ordusundan çok asıl Anadolu'dan sürülüp çıkarılmamak için düşmanı yenmekten başka umarları bulunmayan göçebe Türk boylarının canlarını dişlerine takarak savaşıp kazanmış olmaları bizce akla daha yatkındır. Türkler geliyor imdat. Biz Türkler bütün tarih boyunca ne çekmişsek galiba hep bu göçebeliğimiz yüzünden çekmişiz. Başımıza ne gelmişse üstümüzden bir türlü atamadığımız şu göçebeliğimiz yüzünden gelmiş. Göçebeliğimiz yüzünden hayvancılıktan vazgeçememişiz. Hayvan sürülerimiz yüzünden de her gittiğimiz yerde dalaşmışız, itilip kakılıp horlanmışız. Zaten göçebeliğin o olağanüstü zor koşulları hepimizin böyle sert karakterli, haşin ve iyi savaşçılar olmasını zorunlu kılmış. Bir de böyle itilip kakıldıkça direnmişiz, daha da saldırgan olmuşuz. Öyle ki bu göçebeliğimiz yüzünden gün gelmiş hısım akrabalarımız bile düşman kesilmiş bizi. Yerimizden, yurdumuzdan etmişler, zorla göçürmüşler uzak ellere. Anadolu'ya da göçebeliğimiz yüzünden gelmişiz, sürülmüşüz. Ve atalarımız gerçekten kolay kolay inanılır gibi değil, o olağanüstü direnç güçleriyle bugünkü olanaklarla bile bunca kısa süre içinde başarılması zor bir işi başarmışlar. Topu topu 5 yıl gibi oldukça kısa bir sürede bütün Anadolu'yu bir uçtan bir uca kat etmişlerdir. İmparator Romanos Diogenes'in de tutsak alındığı 1071 Malazgirt Savaşı'yla Bizans'ın bütün direnme gücü kırılınca topu topu 5 yıl içinde 1076'da sürüleriyle çoluk çocuk Ege kıyılarına varmışlardır. Bir yıl önce 1075'te de Tuğrul Bey'in ölümünden sonraki taht kavgasında babası Kutalmış Bey, Alparslan'a yenilip ölünce Anadolu'ya kaçan veya sürülen Bizans sınırında oturmaya zorunlu kılınan, Süleyman Şah İzni'yi almış ve Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurduğunu ilan etmiştir. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra akın akın gelen göçebe Türk boylarının 1075'te Bizans'a komşu bir devlet kurmalarıyla artık bütün Anadolu hızla Türkleşmeye başlamıştır. Türkçe kısa sürede her yörede geçerli dil halini almıştır. Anadolu'nun böyle hızla Türkleşmesi ise kuşkusuz yalnızca Bizans'ı değil, artık Avrupa'yı da tedirgin etmeye başlamıştır. Batılıların Türk'ü öcü yerine koyarak çocuklarını Türk geliyor diye korkutmaları da o yıllardan kalmış olumsuz bir propaganda mıdır kim bilir. Nitekim Rum Ortodoks Kilisesi ile Roma Katolik Kilisesi daha 1054 yılında birbirlerinden tamamen kopmuşlar, hatta düşman kesilmişler ve Bizans'ın Katolik dünya ile hiçbir ilişkisi kalmamışken, bu olaylar karşısında Bizans İmparatoru 7. Mikhail Parapinakes 1074 yılında Papa 7. Gregorius'a başvurarak Türklere karşı kendisinden yardım istemekte sakınca görmemiştir. Papa Gregorius da 1075'te kutsal kent İznik'te Türklerin eline geçmesi üzerine bütün Avrupalı kral ve imparatorlara haber salarak Anadolu'nun Türklerin elinden kurtarılması için bütün Hristiyanları birleşmeye çağırmıştır. Ne var ki ilk Haçlı ordusunun kurulabilmesi için 20 yıl gerekmiştir. Türkler yüzünden Anadolu'da bir cadı kazanına dönmüş. 11. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Anadolu'nun sözcüğün tam anlamıyla gerçek bir cadı kazanına dönmüş olduğundan kuşku duyulmasa gerektir bizce de. Çünkü Türklerin göçü bir türlü bitmemektedir. Hala doğudan akın akın gelmektedirler. Tarihlerin yazdığına göre 1080 yılında gene çok büyük bir göç dalgası olmuştur. Bazı tarihçilerimizce de vurgulandığı gibi Anadolu'da artık bir Türk devletinin de varoluşu mutlaka bu yeni göçlerin de özendiricisi olsa gerektir. İlginçtir, doğudan Türklerin sonu gelmez göçü sürerken 11. yüzyılın sonlarına doğru bu kez de batıdan Roma Kilisesi'nin öncülüğünde Avrupalılar Anadolu'yu Türklerden temizlemek amacıyla akın akın seferler düzenlemeye başlamışlardır. 1095'te Papa II. Urbanus, Papa Gregorius'un 20 yıl önce başlatıp da başaramadığı bir işi gerçekleştirmiş ve Doğu Hristiyanlarını barbar Türklerin elinden kurtarmak amacıyla ilk Haçlı Seferini ilan etmiştir ve 1096'da da 1. Haçlı Seferi gerçekleştirilmiştir. Türkler karşısında çaresiz kalmış Bizanslıların çaresiyle başlayan bu Haçlı Seferleri, 1096'dan 1272'ye kadar neredeyse 200 yıl sürmüş ve bu süre içinde tam 8 Haçlı Seferi düzenlenmiştir Anadolu'ya. Tarihçilerce Haçlı Seferlerinin ana gerekçeleri olarak her ne kadar Müslümanların eline düşmüş kutsal kent Kudüs'ün kurtarılması veya batılı gezginlerin ballandıra ballandıra abartarak anlattıkları doğunun bitmez tükenmez zenginliklerinin talan edilmesi gibi nedenler gösterilirse de bize asıl neden mutlaka Türkler olsa gerektir. Nitekim ilk Haçlı Seferi fikrini de Papa Gregorius, Türkler kutsal kent İznik'i aldıktan sonra ve Bizanslıların kendisinden yardım istemesi üzerine ortaya atmıştır. Zaten savaşlarda Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki din savaşlarıymış gibi görünmelerine karşın genellikle Anadolu'da ve çoğun Türklerle Avrupalı krallar ve imparatorlar arasında geçmiştir. Ne var ki güya doğulu Hristiyanları barbar Türklerin elinden kurtarmak için düzenlenmiş bu Haçlı orduları, neredeyse tamamen Bizans Ortodoks Kilisesi düşmanı Katolik Kilisesi'ne bağlı Latinlerden oluştuğundan doğrusu beklenen pek de gerçekleşmemiştir. Geçtikleri yerlerde Hristiyan olmayanlara takındıkları tavırdan farklı bir tavır takınmadıkları için Ortodoksları da oldukça ezmişlerdir. Örneğin daha ilk seferinde 1095'te Pierre Lhermitte'in yönetimindeki doğuya yürüyen öncü ordu, Tuna kıyılarındaki bütün Yahudileri kılıçtan geçirmiş, Ortodokslar da canlarını kurtarıp kendilerini Polonya'ya ve Rusya'ya dar atmışlardır. Büyük Dünya Tarihi Meydan Yayını İstanbul Cilt 1 sayfa 306. Gene Bizans'ı güya barbar Türklerin elinden kurtarmak için gelen bu Katolik Latin orduları, daha değil İstanbul'un Türklerce yağma edilmesi, bir kuşatma filan bile söz konusu değilken 20 Haziran 1203'te Yeşilköy'den karaya çıkarak kenti kuşatmış ve 9 ay 20 gün süren bu kuşatmadan sonra da 1204'te İstanbul'u ele geçirip Bizans İmparatorluğu'na son vererek yeni bir Latin İmparatorluğu kurmuşlardır. 4. Haçlı Seferi'ndeki bu kuşatma ve işgal sırasında Katolik Latinlerin Ortodoks Bizanslılara yaptıkları kıyımları ve İstanbul'daki yağma ve barbarlıklarını da tarihler şöyle anlatmaktadır. 13 Nisan 1204 sabahı Haçlılar Bizans'ı ele geçirdiler. Günther'in idare ettiği Almanlar evleri ateşe verdiler. Yangın 2 gün 2 gece sürdü. Başkentin ele geçirilmesinden sonraki 3 gün içinde Latinler tarafından yapılan zulümler ve yıkımlar her türlü tasavvurun üstündeydi. Kiliseler, sanat abideleri ve evlerde bu yıkımdan kurtulamadı. Ayasofya bile yağma edildi. Kütüphanelere saldırarak el yazması kitapları yok ettiler. Yaş ve cins gözetmeksizin kadınlara saldırdılar. Kent halkı geniş ölçüde kıtale uğradı. İslam Ansiklopedisi Cilt 5 Taksim 2 Sayfa 1167. Kuşkusuz bu haçlı seferleri büyük kayıplar vermek pahasına da olsa Türklere de büyük kayıplar verdirtmiş ve asıl önemlisi Anadolu'nun Türkleştirilmesinin hızını bayağı uzun bir süre için frenlemiştir. Ama öte yandan da bir takım yararları olmamış değildir doğrusu. Örneğin Profesör Claude Cahen'in savına göre Haçlı seferleri kara insanları olan bu göçebeleri Ege sahillerinden içerilere doğru çekilmek zorunda bırakarak denize bağlı yeni bir yaşam biçimi için değişmek yerine geleneksel yaşam biçimlerine dönmelerine neden olup yeniden güçlenmelerini sağlamıştır. Zaten otlak ve bunun gibi nedenlerle çoğu birbiriyle sürtüşmeli, hatta düşman, bağımsız, başına buyruk, dağınık göçebelerin bir araya gelip toparlanmalarına, kenetlenmelerine yol açmıştır. Görüldüğü gibi önce doğudan akın akın gelen bitmez tükenmez Türk göçü. Daha sonraki yıllarda da bu kez Orta Asya'daki Moğol baskısı yüzünden yurdundan kaçıp Horasan'a inen Türk boylarını Selçuklular düzenli bir biçimde İran'ın kuzeyinden Anadolu'ya göndermeyi sürdürmüşlerdir. Bu Türk akını karşısında şaşırıp bozguna kapılan Hristiyan yerli halk daha batıya kaçınca doğal olarak Türklerin Anadolu'da ilerlemesi de daha kolay oluyordu. Bu büyük Türk göçünün hemen ardından da bu kez batıdan ardı ardına gelen Haçlı seferleri Latinler. Gerçekten de Anadolu 11. yüzyıldan sonra birkaç yüzyıl boyunca tam bir cadı kazanıdır. Hiç kuşku yok. Ama Türk Türkiye Anadolu'da da düşman kesilmiş. Ama gerçekten kolay kolay inanılacak gibi değildir. Çünkü bir süre sonra Türkler de kendileri için kaynatılan bu cadı kazanının içinde birbirlerine düşman kesilir olmuşlardır. Kendilerinin binbir özveriyle kurmuş oldukları devlet, Anadolu Selçuklu Devleti, sözcüğün tam anlamıyla can düşmanı kesilmiştir bu göçebe Oğuzlara. Oysa Anadolu'daki bu ilk Türk devletini de kuruluşunu duyar duymaz harekete geçen papalığın öncülüğündeki Haçlı ordularına karşı gene bu göçebeler korumuşlardır. Örneğin Sultan Kılıç Arslan'ın ansızın ölümünün ardından ortaya çıkan bunalıma son verip Anadolu Selçuklu Devleti'nin yeniden toparlanmasını sağlayan 1147 Konya Savaşı'nda Sultan Mesut hiç kuşku yok ki İmparator Manuel Komnenos yönetimindeki Bizans ordusunu bu göçebe Oğuz boylarının kurdukları tuzaklarla yaptıkları baskınlarla yenmiştir. Bu savaştan sonra batılı kaynakların Anadolu'yu Türkiye diye adlandırmaları da ilginçtir. Yani batılılarca Anadolu'ya Türkiye denilmesi de bu göçebe Türk boyları yüzünden olmuştur. Gene aynı yılın sonunda Alman İmparatoru 3. Konrad ve Fransa Kralı 7. Louis'in yönetiminde Anadolu'ya saldıran güçlü 2. Haçlı ordusunu Eskişehir dolaylarında bozguna uğratarak Selçuklu Devleti'ni koruyanlar da bu göçebelerdir. 1048 Hasan Kale, 1071 Malazgirt, 1147 Konya Savaşları gibi Anadolu tarihinin Türkler açısından çok önemli dönüm noktalarından bir başkası da hiç kuşku yok ki 2. Kılıç Arslan'ın gene Bizans'ı yendiği 1176 Konya Savaşı'dır. Nitekim bu savaştan Bizans kaynakları da 2. Malazgirt Savaşı diye söz etmektedirler. Selçukluları Anadolu'nun en güçlü devleti haline getiren bu savaşta da Bizans İmparatoru Manuel Komnenos'un Türklere bir kez daha yenilmesinde gene bu göçebe Oğuz boylarının önemli rollerinin bulunduğunu bütün tarihler belirtmektedirler. Ancak ilginçtir, Anadolu Selçuklu Devleti bu savaşlarla güçlenip yayıldıkça uyguladığı yönetim politikalarında da önemli değişiklikler olmaya başlamıştır. Örneğin kuruluş sıralarında ekonomisi fetih ve yağmaya dayalı bir göçebe devlet biçimindeyken güçlenip yayıldıkça kendiliğinden bir feodal devlet haline dönüşmüş ve tarıma, ticarete, zenaata dayalı bir ekonomi politikası uygulamaya başlamıştır. 13. yüzyılda Selçuklular Bizans'la artık sıkı ticari ilişkileri olan iki dost devlettir. Savaşlar sırasında topraklarını terk edip daha batıya giden Hristiyanların yeniden köylerine dönmeleri sağlanmaktadır. Dönmeyenlerin yerlerine akınlarda ve savaşlarda tutsak edilen Hristiyanlar yerleştirilmekte, onlara toprak verilmektedir. Özendirici önlemler alınmakta ve göçebe Oğuzların artık Hristiyan köylerini yağmalamaları, ekili topraklarında sürülerini otlatmaları önlenmektedir. Kısacası feodal Selçuklu Devleti ile devletin kurucularından olan bu göçebe Oğuz boylarının çıkarları da artık çatışmaya başlamıştır. Başlarına buyruk, böyle istedikleri yere saldırıp yağma etmeleri devletin ekonomisine zarar vermektedir. Bu nedenle Selçuklular da giderek bu göçebe soydaşlarına yasaklar koyup kendilerinden dışlamaya çalışır olmuşlar ve düşman kesilmişlerdir. Onlar da tıpkı Orta Asya'daki ataları gibi önce orduyu Türklerden temizlemenin yollarını aramaya başlamışlar ve ücretli askerlerden bir yeni ordu kurmuşlardır. Selçuklu ordusunda ücretli Latin askerlerinin bile bulunduğu bilinmektedir. Bir yandan orduyu Türklerden türlü yöntemlerle temizlerlerken bu göçebe Türklerin büyük bir kısmını da zorla sınır dışına doğru itmeye çalışmışlardır. Bazılarını da zorla sınır boylarına sürüp yerleştirmişlerdir. Galiba böylece bir yandan devletin sınırları içindeki köylerin ve ekili alanların yıkımını ve yağmalanmasını önlemiş olurken öte yandan da hem bir yerlere yerleştirirsek belki göçebelikten kurtulurlar diye umuda kapılmış hem de başımızdan atamadığımız şu göçebelerin bari üstün savaşçılık niteliklerinden yararlanarak sınırlarımızı biraz daha güvence altına alalım diye düşünmüş olsalar gerektir. Bu düşmanlık bir süre sonra gerçekten inanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Bu göçebe Oğuz boylarından Türkmenler diye söz edilmeye başlanılmış ve Türkmen sözcüğü bilinçli bir biçimde göçebe kavramının karşılığı olarak ve aşağılayıcı bir anlamda kullanılmıştır. Hatta giderek bu Türkmenlerin kullandığı dil olan Türkçenin Selçuklu saraylarında konuşulması bile yasaklanmıştır. Yani temelde kendilerinin de Türk olduğunu saklayabilmek için kendilerine ana dillerini bile yasaklamışlardır. Devletin resmi dili olarak da Farsça ve Arapçayı seçmişlerdir. Kendilerinden de hep Rumi veya İslamlar diye söz etmişlerdir. Oysa dil bilimcilerin açıklamalarına göre Selçuklularca, hatta daha sonra da Osmanlılarca ta 1920'lere dek bilinçli olarak ve kesinlikle kullanılmayan bu göçebe sözcüğü etimolojik olarak Türkçe köçmek fiili ile oba adının birleştirilmesiyle türetilmiş, Orta Asya kökenli ve çok eski bir sözcüktür. Yani Selçuklularca da bilinmemesi olanaksız olsa gerektir. Çünkü bu sözcük eski Vakanüvislerce de göçebe biçimiyle kullanılmamış ise de aynı anlamda Aşık Paşazade tarihinde göçer el il, Oruç Bey'in Tarihi Ali Osman'ında ve Neşri tarihinde de göçer konar yörükler biçiminde kullanıldığı bilinmektedir.